Üçüncü ayrım.
Çay içersin değil mi Dorian? Sen de içersin değil mi Harry? Yoksa böyle basit zevklere karşı mısındır? Lord Henry, basit zevklere bayılırım ben dedi. Karmaşanın son sığınağıdır bunlar. Yalnız yapmacıktan hoşlanmam. Sahnede olursa o başka. Ne saçma heriflersiniz ikiniz de. Kimmiş o insan mantıklı hayvandır diyen? İnsanın şimdiye dek yapılmış en ham tanımı bu. İnsan şudur budur ama hiç de mantıklı değildir. İyi ki de değil. Gene de siz dostlarımın şu resim üzerinde kavga etmenizi istemem. En iyisi sen onu bana ver Basil. Şu deli çocuk gerçekte istemiyor onu, ben istiyorum. Dorian Gray, benden başkasına verirsen iki elim yakanda kalır Basil diye haykırdı. Sonra kimsenin bana deli çocuk demesine de gelemem. Biliyorsun ki resim senin Dorian. Daha ortada yokken bile onu sana verdim ben. Yo, siz de biliyorsunuz ki biraz delilik ettiniz Bay Gray. Pek genç olduğunuzun hatırlatılmasına da kızmazsınız. Bunu da biliyorsunuz. Bu sabah kızmalıydım ben buna Lord Henry. Oo, bu sabah. Bu sabahtan beri biraz daha yaşlandınız. Kapı vuruldu. Uşak yüklü bir çay tepsisiyle içeri girdi. Tepsiyi ufak bir Japon masasının üzerine koydu. Bir fincan tabak şıkırtısıdır gitti. Bir de demlik fısıltısı. Bir başka uşak karpuz biçimi iki çini kase getirdi. Dorian Gray kalktı, çayları koydu. Öbür iki arkadaş sallana sallana masaya geldiler. Kapakları kaldırıp altında ne var diye baktılar. Lord Henry, gelin bu gece tiyatroya gidelim dedi. Bir yerde bir şey vardır elbet. White'ta yemeğe sözüm var ama eski bir arkadaşım, ter çekerim hastayım derim. Ya da daha sonra verdiğim bir sözden dolayı gelemeyeceğimi söylerim. Bence güzel bir mazeret olur bu. Açık konuşuyormuşum gibi bir etki yaratır. Basil Howard, şu smoking giymek yok mu diye söylendi. Öyle de çirkin şey ki. Lord Henry dalgın dalgın evet diye karşılık verdi. 19. yüzyıl giysileri pek çirkindir. Öyle karanlık, öyle sıkıcı ki bugünkü yaşayışta bize kalan tek renkli şey günah işlemek. Böyle şeyler söyleme Dorian'ın karşısında Harry. Hangi Dorian'ın? Bize çay koyanın mı yoksa resimdekinin mi? İkisinin de. Delikanlı, sizinle tiyatroya gelmek isterim Lord Henry dedi. Öyleyse gelirsiniz. Sen de gelirsin değil mi Basil? Hayır, gelemem. Gelmeyeyim daha iyi. Bir sürü işim var. Peki öyleyse biz ikimiz gideriz Bay Gray. Hay hay. Ressam dudağını dişledi. Elinde fincan yürüdü. Resmin başına gitti. Üzgün bir tavırla ben de gerçek Dorian'la baş başa kalırım dedi. Portrenin aslı ona doğru gelerek gerçek Dorian o mu diye haykırdı. Gerçekten öyle miyim ben? Evet, tıpkısı. Aman ne güzel Basil. Basil Howard için çekti. Daha doğrusu görünüşte tıpkısısın ama o hiç değişmeyecek. Bu da bir şeydir. Lord Henry, insanlar bir şeye bağlı kalmayı ne de büyütüyorlar diye haykırdı. Vallahi aşkta bile söz konusu olan tenle ilgili bir şeydir. Kendi isteğimize hiç ilgisi yoktur. Gençler bağlı kalmak isterler, kalamazlar. Yaşlılar bağlı kalmamak isterler, yapamazlar. İşte bir bunu söyleyebiliriz. Basil, sen bu gece gitme tiyatroya Dorian dedi. Yemeğe bende kal. Kalamam Basil. Neden? Lord Henry'ye söz verdim de ondan. Sözüne bağlı kaldın diye senden daha çok hoşlanacak değildir o. Kendisi sözünden hep döner. Yalvarırım sana gitme. Dorian Gray kahkahayla güldü, başını iki yana salladı. Basil, yalvarıyorum sana dedi. Delikanlı durakladı, Lord Henry'ye baktı. Lord Henry çay masasının başında onlara alaylı bir gülümsemeyle bakıyordu. Dorian Gray, gitmek zorundayım Basil dedi. Basil Howard, peki dedi. Gitti, fincanını tepsiye koydu. Epey geç oldu, daha giyineceğinize göre vakit geçirmeseniz iyi edersiniz. Güle güle Harry, güle güle Dorian. Yakında gel görüşelim, yarın gel. Olur, unutmayacaksın. Dorian, yo unutmam elbet diye aykırdı. Şey Harry, evet Basil, bu sabah bahçede bir şey sormuştum ya sana, unutma sakın. Unuttum bile. Sana güveniyorum. Lord Henry kahkahayla gülerek, ah ben de bir kendime güvenebilsem dedi. Buyurun Bay Gray, arabam dışarıda, sizi evinize bırakabilirim. Esen kal Basil, çok güzel bir gün geçirdik. Onlar çıkıp da kapı kapanınca ressam kendini divana attı, yüzüne bir acı çöktü. Bölüm 3. Ertesi gün saat 20'de Lord Henry Wotton, dayısına gitmek üzere Curzon Caddesi'nden Albany'ye doğru yola koyuldu. Lord Farmer, biraz kaba davranışlı bir adamsa da kafalı bir eski bekardı. Dışarıdan ona bencil derlerdi ama kibar çevreler onu cömert sayarlardı. Çünkü kendisini eğlendirenleri beslerdi. Babası, Isabella gençken primin adı anılmazken Madrid Büyükelçimizdi. Paris Büyükelçiliği kendisine verilmedi diye öfkeli anına gelmiş, dış işlerinden istifa etmişti. Soyluk işi oluşundan, tembelliğinden, raporlarını iyi bir İngilizce ile yazışından, bir de zevke sefaya pek düşkün oluşundan dolayı Paris Büyükelçiliğini kendisi için biçilmiş kaftan sayıyordu çünkü. Oğlu da onun katipliğini ettiği için amiri istifa edince o da etmişti ki bunu o sırada biraz delilik sayanlar da olmuştu. Birkaç ay sonra babasının ünvanına konmuş, kendi adına hiçbir iş yapmamak denen şu kibar işi büyük sanatı incelemeye karar vermişti. İki büyük konağı vardı ama daha rahat olduğu için pansiyonda oturmasını seviyordu. Yemeklerini de çoğunlukla kulüpte yerdi. Midland bölgesinde kömür madenleri vardı. Onlarla biraz ilgilenirdi. Bu pis işle uğraşmasını da şöyle hoş görmeye çalışırdı. İnsanın kömürü olursa kendi ocağında odun yakmak alçak gönüllülüğünü gösterebilirmiş. Siyasette tutuculardan yanaydı ama tutucular iş başına geçtiler miydi? Bunların hepsi bir alay kökten devrimci diye onlara ver yansın ederdi. Uşağının gözünde o bir kahramandı çünkü uşağı ona kafa tutardı. Yakınlarından çoğu için ise bir belaydı. Çünkü o da bunlara kafa tutardı. Yalnız İngiltere böyle bir adam yetiştirebilirdi. O ise hep bu ülke çöküyor der dururdu. Kurallarının günü geçmişti ama kuruntularının hayli tutulur yanı vardı. Lord Henry odadan içeri girince baktı dayısı arkasında kaba bir avcı ceketi oturmuş bir yandan yaprak cigarasını tüttürürken bir yandan da The Times'a göz gezdirerek homurdanıyor. Yaşlı bey, vay Harry dedi, sabah sabah hangi rüzgar attı seni buraya? Ben sanırdım ki sizin gibi züppeler saat 2'den önce yataklarından kalkmazlar, 5'e kadar da ortalarda görünmezler. Aile sevgisi inan olsun başka bir şey değil George dayı, sizden bir şey istemeye geldim. Lord Farmer yüzünü buruşturarak para sanırım dedi. Otur da anlat bakalım. Siz bugünkü gençler parayı her şey sanıyorsunuz. Lord Henry yakasındaki çiçeği düzeltirken evet diye mırıldandı. Yaşlanınca da bunun doğru olduğunu anlarlar. Yalnız para istemiyorum ben. Borçlarını ödeyenler para isterler George dayı. Ben borçlarımı hiç ödemem ki. Borç küçük beyin sermayesidir. Bununla pek de güzel geçinilir. Kaldı ki ben hep Dortmund'un adamlarından alışveriş ederim. Bunun için de beni hiç sık boğaz etmezler. Benim istediğim bilgi, işe yarar bir bilgi de değil elbet, işe yaramaz bir bilgi. Vallahi İngiltere yıllığında ne varsa hepsini söyleyebilirim sana Harry. Hoş bu adamlar artık bir ay saçmadan başka bir şey yazmıyorlar ya. Ben dış işlerindeyken işler çok daha iyiydi. Ne var ki şimdi sınavla alıyorlarmış. Ne beklenir ki? Sınav dediğim baştan sona fasafisodur beyim. Bir adam soylu kişiyse hayli şey biliyor demektir. Değilse ne bilse beş para etmez. Lord Henry gevşek gevşek, Bay Dorian Gray'in yıllıkta adı yoktur George dayı dedi. Lord Farmer o ağarmış çalı gibi kaşlarını çatarak Bay Dorian Gray mi dedi, o da kim? İşte ben de bunu öğrenmeye geldim ya George dayı. Daha doğrusu kim olduğunu biliyorum. Son Lord Kelso'nun torunu. Annesi Devereux'ların kızıymış. Lady Margaret Devereux. Bana annesini anlatmanızı istiyorum. Nasıl bir kadındı, kimle evlendi? Siz gününüzde aşağı yukarı herkesi tanırmışsınız. Onun için bu kanı da tanırsınız besbelli. Şimdi ben Bay Gray ile pek ilgileniyorum. Yeni tanıştım. Yaşlı bey, Kelso'nun torunu dedi. Kelso'nun torunu. Aa elbette, annesini çok yakından tanırdım. Vaftizinde bulundumdu sanırım. Pek güzel bir kızdı Margaret Devereux. Beş parasız bir herifle kaçınca da herkes şaşırıp kaldıydı. Adı sana bilinmez biriyle beyim. Piyade alayında assubay mıymış ne öyle bir şey. Aa evet, hepsini daha dünmüş gibi hatırlıyorum. Evlendiklerinden birkaç ay sonra adamcağız spada bir düelle de öldü. Çirkin şeyler anlatırdı bunun üzerine. Kelso serserinin birini bulmuş. Belçikalı bir herif. Damadını ahali arasında hakaret ettirmiş. Para vermiş bu iş için beyim, para vermiş. Herif de öbürünü haklayıvermiş. Güvercin haklar gibi. İşi örtbas ettirdilerdi ama valla ondan sonra Kelso kulüpte kül bastısını bir süre tek başına yemek zorunda kaldıydı. Kızını almış getirmiş, kızı da onunla bir daha hiç konuşmamış. Öyle dedilerdi. Aa evet, çok kötü bir işti bu. Kız da öldü bir yıl içinde. Demek arkasında bir oğlan bırakmış öyle mi? Bunu unutmuştum. Nasıl bir çocuk? Anasına çekmişse hoş bir oğlan olsa gerek. Lord Henry başını salladı. Çok hoş. Yaşlı adam umarım iyi ellere düşer dedi. Onu hayli para bekliyor olsa gerek. Kelso dürüst davrandıysa ona karşı anasının da parası vardı. Bütün Selby toprakları dedesinden ona kalmıştı. Dedesi Kelso'yu hiç sevmezdi çünkü. Alçak köpeğin biri sayardı. Öyleydi de. Ben Madrid'deyken bir kez de o gelmişti. Eyvallah utandım ondan. Kraliçe bana hep sorardı. Arabacılarla para yüzünden kavga eden bir İngiliz soylu kişisi varmış. Kim o? Diye. Bunun üzerinde büyük gürültüler kopardılar. Bir ay saraya gidemedim. Umarım ki torununa karşı arabacılardan daha iyi davranmıştır. Lord Henry bilmem dedi. Bence ileride oğlanın durumu iyi olacak. Selby onun, bunu biliyorum. Bana öyle söyledi. Demek annesi güzeldi. Margaret Derrick, gördüğüm kadınların en güzellerinden biri Henry. Ne demeye öyle bir adama vardı anlayamamışımdır. Kim ne istese evlenebilirdi. Charlington deli olurdu ona. Ne var ki Margaret romantik bir kızdı. O ailenin bütün kadınları öyleydiler ya. Erkekler beş para etmezlerdi ama eyvallah kadınlar bitirimdi. Charlington kızın önünde diz çökmüş. Kendisi söylediydi bana. Margaret kahkahayla gülmüş. O sırada Charlington'un ardından koşmayan bir tek kız yoktu Londra'da. Aklıma gelmişken sorayım Harry. Saçma evlenmelerden söz ettim de aklıma geldi. Baban söyledi. Dortmund bir Amerikalı ile evlenmek istiyormuş. Nedir bu iş kuzum? İngiliz kızlarını beğenmiyor muymuş? Amerikalılarla evlenmek şimdi modada ondan George dayı. Lord Farmer masaya yumruğunu indirerek bütün dünya karşıma çıksa ben gene de İngiliz kadınlarını tutarım Harry dedi. Şimdi Amerikalıları tutuyorlar. Dayı, Amerikalılar maymun iştahlı oluyorlarmış diye söylendi. Uzun bir nişanlılık bıktırıyor onları. Yalnız at gezilerinde üzerlerine yoktur. Her şeyleri uçarı. Dortmund'un talihi pek yaver gitmeyecek bence. Yaşlı bey, kimlermiş kızın ailesi diye homurdandı. Ailesi var mıymış? Lord Henry başını iki yana salladı. Amerikan kızları ailelerini saklamakta pek kurnazdırlar. Tıpkı İngiliz kadınlarının geçmişlerini saklamakta kurnaz oldukları gibi dedi. Gitmek üzere ayağa kalktı. Kızın ailesi domuz eti konservecileridir belki ha? Umarım öyledir George dayı. Dortmund'un hesabına. Domuz eti konserveciliği Amerika'da politikacılıktan sonra en kazançlı işmiş. Güzel mi kız? Güzelmiş gibi davranıyor. Amerikan kadınlarının çoğu öyle davranır. Çekiciliklerinin tek gizli de budur. Şu Amerikan kadınları niye ülkelerinde kalmazlar? Orası kadınlar için cennetmiş. Kendileri hep öyle söyleyip dururlar. Lord Henry öyledir dedi. Onun için de tıpkı Havva gibi kendilerini oradan dışarı atmaya bakarlar. Sen kal George dayı. Biraz daha oturursam öğle yemeğine geç kalacağım. İstediğim bilgileri verdiniz. Sağ olun. Yeni arkadaşlarımla ilgili her şeyi öğrenmek isterim. Eski arkadaşlarımla ilgili hiçbir şeyi. Öğle yemeğini nerede yiyorsun Harry? Agatha teyze de. Bay Gray ile birlikte kendimi oraya yemeğe çağırdım. Teyzem şimdi de Dorian Gray'i kanatlarının altına almış. Hı? Söyle Agatha teyzene Harry ona buna yardım istekleriyle beni rahatsız etmesin artık. Bıktım onlardan. Bu mübarek kadın kendisini saçmalıkları uğruna çek yazmaktan başka işim yok mu sanıyor yahu? Olur George dayı söylerim ama boşuna. İnsanlara yardımı sevenler insanları düşünemez oluyorlar. Başlıca özellikleri bu. Yaşlı bey onaylar gibi homurdandı. Uşağını çağırmak üzere çıngırağı çaldı. Lord Henry alçak kemerin altından geçerek Burlington caddesine saptı. Adımlarını Berkeley alanına doğru çevirdi. Demek Dorian Gray'in ailesinin öyküsü buydu. Kaba taslak anlatılmışken onu gene de içinde gizli şu acayip oldukça da çağımıza özgü aşk serüveni dolayısıyla derinden etkilemişti. Güzel bir kadın çılgın bir tutku uğruna her tehlikeyi göze alıyor. Birkaç haftalık mutluluğu çirkin alçakça bir öldürü yarıda bırakıveriyor. Aylarca sessiz bir acı. Derken sancılar içinde bir çocuk doğuyor. Anayı ölüm alıp götürüyor. Oğlan sevgi nedir bilmeyen yaşlı bir adamın katı yürekliliği karşısında yapayalnız kalıyor. Evet, ilgi çekici bir yetişmeydi bu. Oğlana biçim vermiş, onu olgunlaştırmıştı. Şu yeryüzünde güzel ne varsa hepsinin ardında acı bir şey vardı. En basbayağı çiçeğin açması için bile ne dünyalar harıl harıl çalışmak zorundaydı. Ya o gece kulüpteki yemekte ne tatlıydı. Ürkek bir zevk duyarak gözleri iri iri açılmış, dudakları yarı aralanmış karşısında oturuyor. Yüzünde yeni yeni uyanan şaşkınlığı kızıl mum ışıkları daha parlak bir pembeliğe bürüyordu. Onunla konuşmak güzel bir kemanı dile getirmek gibiydi. Yayın her dokunuşuna, her titreşine karşılık veriyordu. İnsanın birini etkilemesinde korkunç coşku verici bir şey vardı. Başka hiçbir şeye benzemiyordu. İnsanın ruhunu güzel bir biçimin içine sokması, orada biraz tutması, kendisinin kafasının içindeki görüşlerin, üstelik tutkunun gençliğin müziği eklenerek karşısındakinden yansıması, insanın kendi yaratılışını sanki incecik bir su, garip bir kokuymuş gibi başkasına aşılaması. Gerçek bir zevk vardı bunda. Şu bizim pek kısıtlı, pek bayağı çağımızda, zevkleri pek kabaca maddi, amaçları pek kabaca bayağı olan şu çağda bize kalan en doyurucu zevk belki de. Basil'in yanında tanıdığı şu delikanlı pek yaman da bir şeydi. Değilse bile pek yaman bir kimse haline getirilebilirdi. İncelik ondaydı. Çocukluğun ak duruluğu ondaydı. Eski Grek mermerlerinin bizim için sakladıkları türden güzellik onda. İnsanın ondan yapamayacağı şey yoktu. Dev de yapabilirdi. Oyuncak da. Ne yazık ki böylesine bir güzellik eninde sonunda solacaktı. Ya Basil? Ruh bakımından o da ne ilgi çekici bir adamdı. Sanatta yeni biçim, yaşayıma yeni bir bakış. Bütün bunları kendisi hiç farkında olmadan görünür varlığıyla insanı aşılayıveriyordu. Loş korulukta dolaşan sessiz ruh, orman perisi gibi görünmeden ortaya çıkıyor, birdenbire kendini gösteriveriyor. Korkmuyor da çünkü bu peri kızını arayan ruhunda olağanüstü şeyleri görebilecek olağanüstü bir görüş uyanmıştır. Her şeyin biçimi, kalıbı sanki incelivermiş, anlamlı bir değer kazanmıştır. Sanki bunların kendileri de daha başka, çok daha kusursuz bir biçimin kalıplarıymış da bu biçimin gölgesini onlar gerçekleştirmişler gibi. Ne garipti bütün bunlar. Şu düşünce sanatkarı Plato değil miydi bunu ilk çözümleyen? Bunu bir sonnetin renkli mermerlerine bu Buonarroti işlememiş miydi? Gel gelelim yaşadığımız çağda yadırganıyordu bu. Evet, o güzel portreyi yapan ressam için bu delikanlı farkında olmadan neyse kendisi de onun için öyle olmaya çalışacaktı. Onu buyruğu altına almaya bakacaktı. Bunu yarı yarıya daha şimdiden başarmıştı da. Bu olağanüstü ruhu kendi ruhu haline getirecekti. Bu aşk ve ölümün oğlunda insanı büyüleyen bir şey vardı. Birdenbire durdu, başını kaldırıp evlere baktı. Teyzesinin evini hayli geçmiş olduğunu gördü. Kendi kendine gülümseyerek geri döndü. Oldukça loş taşlıktan içeri girince uşak evdekilerin yemek odasına geçtiklerini söyledi. O da şapkasıyla bastonunu uşaklardan birine verip yemek odasına girdi. Teyzesi başını sallayarak gene geç kaldın Harry dedi. Lord Henry kolay bir mazeret uydurdu teyzesinin yanındaki boş yere oturdu. Kimler var diye çevresine şöyle bir bakındı. Dorian yüzünü bir sevinç kızartısı bürürken masanın öbür ucundan utana sıkıla başıyla selam verdi. Lord Henry'nin karşısında House düşesi oturuyordu. Pek hoş pek iyi bir kadındı bu. Kendisini tanıyanların hepsi de pek severdi. Öyle bir yapısı vardı ki düşesi olmayan kadınlarda olunca çağdaş tarihçiler bunu iri yarılık diye tanımlarlardı. Düşesin sağında Sir Thomas Bordon oturuyordu. Parlamentonun kökten devrimci üyelerinden biri. Sir Thomas siyasal yaşamında önderinin ardından giderdi. Özel yaşantısında da en usta aşçıların ardından. Pek akıllıca konulmuş şu pek bilinen kurala uyarak tutucularla birlikte yemek yer, özgürlükçülerle birlikte düşünürdü. Düşesin solunda Tridley'li Bey Erskine oturuyordu. Hayli hoş, bilgili bir yaşlı beydi bu. Yalnız konuşmamak gibi kötü bir huy edinmişti. Çünkü Lady Agatha'ya anlattığına göre söyleyeceğine varsa hepsini 30'undan önce söylemişti. Lord Henry'nin sofra komşusu Bayan Vandeleur'du. Teyzesinin en eski arkadaşlarından biri. Kadınlar arasında tam bir mübarek kadındı ama öylesine korkunç bir rüküştü ki pek kötü ciltlenmiş ilahi kitabını andırırdı. Lord Henry'nin talihi vardı ki kadınların öbür yanında Lord Fader oturuyordu. Orta yaşlı pestenkerane adamların pek zekilerinden biriydi bu adam. Avam kamerasında bir bakanlık adına yapılan açıklama kadar dazlak kafalı biri. Bayan Vandeleur onunla pek coşkun bir can atışla konuşuyordu ki Lord'un da bir ara belirttiği gibi gerçekten iyi yürekli kimselerin düştükleri, hiçbirinin de bir türlü kurtulamadıkları bir yanlışlıktı bu. Düşes karşıdan başını sallayarak "Şu zavallı Dortmund'u konuşuyoruz Lord Henry" diye aykırdı. "O baş döndürücü taziyeyi sahiden alacak mı dersiniz?" "Bence kız ona evlenme önermeyi aklına koymuş düşesim." Lady Agatha "Eyvah!" diye aykırdı. "Vallahi biri önüne geçmeli bu işin." Sir Thomas Bordon böbürlenir gibi bir tavırla "Güvenilir bir kaynaktan duyduğuma göre kızın babasının bir Amerikan zahire mağazası varmış," dedi. "Dayımın dediğine göre domuz eti konserveciliğiyle uğraşıyormuş Sir Thomas." Düşes ellerini şaşkınlıkla havaya kaldırarak "Zahire mi? Amerikan zahiresi de nedir?" diye sordu. "Nedir'in üzerine basmıştı. Lord Henry biraz bıldırcın eti alırken "Amerikan romanı," dedi. Lady Agatha "Sen onun dediğine bakma şekerim," diye fısıldadı. "Düşünmeden konuşur o. Kökten devrimci Saylav Amerika'da keşfedildiğinde," dedi, başladı bir takım can sıkıcı şeyler anlatmaya. Bir konuyu piç etmeye kalkan kimseler gibi o da dinleyicilerini bıktırdı. Düşes içini çekti. Konuşanların lafını kesme ayrıcalığını kullandı. "Keşke hiç keşfedilmeseydi," diye aykırdı. "Vallahi kızlarımızın kısmetleri bağlandı artık. Çok kötü şey bu." B. Erskine, "Belki de Amerika daha keşfedilmedi," dedi. "Bana sorarsanız Amerika'nın varlığı daha ancak sezilmiştir," derim. Düşes dalgın dalgın, "Yo, orada yaşayanlardan örnekler gördüm ben," dedi. "Ne yalan söyleyeyim, çoğu da pek güzel, iyi de giyiniyorlar. Bütün giysilerini Paris'ten getirtiyorlar. Keşke ben de öyle yapabilsem." Sir Thomas'ın mizahın atılmış giysileriyle dolu pek geniş bir dolabı vardı. Kıs kıs gülerek, "Amerikalıların iyileri ölünce Paris'e giderlermiş," dedi. Düşes, "Demeyin, peki kötüleri nereye giderlermiş?" diye sordu. Lord Henry, "Amerika'ya," diye mırıldandı. Sir Thomas, kaşlarını çattı Lady Agatha'ya, "Korkarım ki yeğeninizde bu büyük ülkeye karşı bir takım ön yargılar var," dedi. "Bir uçtan bir uca dolaştım ben orayı. Müdürlerin sağladıkları arabalarla bu gibi işlerde pek kibardırlar. İnanın bu ülkeyi gezmek başlı başına bir eğitimdir." Bearskin yakınır gibi, "Eğitim görmek için Chicago'yu görmek zorunda mıyız yoksa?" diye sordu. "Böyle bir yolculuğa hiç de niyetim yok benim." Sir Thomas elini şöyle bir salladı. "Bay Erskine için dünya kitap raflarında. Biz hayat adamları bir şeyi kitaplarda okumaktan değil gözümüzde görmekten hoşlanırız. Amerikalılar pek ilginç insanlar. Öyle mantıklı kimseler ki bu kadar olur. Bence özellikleri burada. Evet Bay Erskine, öyle mantıklı kimseler ki bu kadar olur. İnanın bana saçmalık diye bir şey yoktur Amerikalılarda." Lord Henry, "Ne korkunç şey," diye haykırdı. "Yalın günce katlanabilirim. De yalın mantığa hiç gelemem. Dürüstlüğe aykırı bir iştir onu kullanmak. Kafadan aşağıya vurmak gibi bir şey." Sir Thomas biraz kızararak, "Ne demek istiyorsunuz anlamıyorum," dedi. Bearskin gülümseyerek, "Ben anlıyorum Lord Henry," diye mırıldandı. Baronet de, "Acayip düşünceler bir bakıma iyidir," diye söze karıştı. Bearskin, "Acayip bir düşünce miydi bu?" diye sordu. "Bana öyle gelmedi. Belki de öyle. Vallahi acayip düşüncelerin yolu gerçeğin yoludur. Gerçeği denemek için gergin ip üzerinde görmeliyiz onu. Doğrular cambaz olmalı ki onlar üzerinde yargımızı verebilelim." Lady Agatha, "Üstüme iyilik sağlık," dedi. "Siz erkekler neler tartışıyorsunuz? Ne konuşuyorsunuz vallahi anlamıyorum. Ah Harry, sana öyle kızdım ki. Bizim şeker Bay Dorian Gray'imizi East End'de bırakması için neden kandırmaya çalışıyorsun? İnan bana değer biçilemez bir oyuncu olacak. Oyununa bayılacaklar." Lord Henry gülümseyerek, "Benim için oynamasını istiyorum ben onun," diye bağırdı. Sofranın alt başına doğru da baktı, parlak bir bakışla karşılaştı. Lady Agatha, "Evet ama Whitechapel'dekiler hallerinden hiç memnun değiller," diye üsteledi. Lord Henry omuz silkerek, "Her şeyi sevebilirim, acıyı sevemem," dedi. "Bir bunu sevemem, çirkin, korkunç, iğrenç bir şey. Çağımızın acıyı sevmesi korkunç bir hastalık. İnsan rengi sever, güzelliği sever, yaşama sevincini sever. Hayatın acılarını ne kadar az konuşursak o kadar iyi ederiz." Sir Thomas başını ağır ağır sallayaraktan, "Gene de East End bölgesi pek önemli bir sorun," dedi. Genç Lord, "Evet öyle," diye karşılık verdi. "Kölelik sorunu. Biz de bunu köleleri eğlendirerek çözümlemeye kalkıyoruz." Siyaset adamı ona keskin keskin bir baktı. "Öyleyse siz ne gibi bir değişiklik yapılmasını öneriyorsunuz?" diye sordu. Lord Henry bir kahkaha attı. İngiltere'de havadan başka bir şeyi değiştirmek istemiyorum dedi. Filozofça düşüncelere dalmak pek hoşuma gidiyor. Yalnız 19. yüzyıl sevgiyi har vur parmağı savurmak yüzünden iflas ettiğine göre ben derim ki belimizi doğrultabilmek için bilime başvurmalıyız. Duyguların üstün yanı şudur ki bizi oradan oraya sürükler. Bilimin de üstün yanı şudur ki hiç duygusal değildir. Bayan Vandeleur sıkıla sıkıla evet ama bir takım ağır sorumluluklarımız da var diye lafa karıştı. Lady Agatha da çok ağır diye destekledi. Lord Henry B. Erskine doğru baktı. İnsanlar kendilerine pek asık suratla bakıyorlar. Şu dünyanın en büyük günahı bu. Mağara adamı gülmesini bilseydi tarih bambaşka bir yol alırdı. Düşes, sahi siz insana çok rahatlık veriyorsunuz diye şakıdı. Ne zaman teyzeciğinizi görmeye gelsem kendimi suçlu gibi görürüm. Çünkü East End'de yaşayanlar beni hiç ilgilendirmezler. Bundan sonra kendisine yüzüm kızarmadan bakabileceğim. Lord Henry yüz kızarması insana pek yakışır düşesim dedi. Düşes de buna insan ancak gençken diye karşılık verdi. Benim gibi yaşlı bir kadın kızar mıydı kötüye işarettir. Ah Lord Henry, insan yeniden nasıl gençleşebilir bana bir söyleyebilseniz. Lord Henry biraz düşündü sonra karşıdan düşese bakarak gençliğinizde yaptığınız büyük bir yanlışlığı hatırlayabiliyor musunuz düşesim diye sordu. Düşes korkarım ki tümen tümen diye haykırdı. Lord Henry pek ağırbaşlı bir tavırla öyleyse onları bir daha yapın dedi. İnsan gençliğini yeniden elde etmek için gene gençliğindeki çılgınlıkları yapmalı. Düşes pek hoş bir görüş diye haykırdı. Şunu bir denemeliyim. Sir Thomas'ın gergin dudaklarından tehlikeli bir görüş sözleri döküldü. Lady Agatha başını salladı ama elinde değildi. Hoşuna da gitmişti. Bearskin dinliyordu. Lord Henry evet diye yeniden aldı. Yaşayımın en büyük gizlerinden biri budur. Bugün birçok kişi insanı için için kemiren bir mantık yüzünden ölüyor. Bunlar insanın pişmanlık duymadığı, tek şeyin yaptığı yanlışlıklar olduğunu en sonunda anlıyor ama iş işten geçmiştir. Bütün sofradan bir kahkaha koptu. Lord Henry bu düşünceyle oynadı da oynadı, gittikçe de azıttı. Havaya attı, biçimini değiştirdi, bıraktı, yeniden yakaladı. İmgelerle parıldattı, acayip düşüncelerden kanatlar taktı. Anlattıkça deliliğe övgü bir felsefe oldu çıktı. Felsefe de gençleşti, zevkin çılgın müziğine yapışarak, şarap lekeli entarisine bürünerek, fil dişi tacını takınarak yaşayımın amaçları üzerinde bir Bacchus rahibesi gibi oynadı durdu. Mıymıntı Silenus'un ayık kalışıyla alay etti. Olaylar onun önünden ürkmüş orman yaratıkları gibi kaçıp gidiyordu. Apak ayaklarıyla başında akıllı Ömer Hayyam'ın oturduğu o kocaman şarap cenderesini çiğnedi çiğnedi. Fışkıran üzüm suları çıplak bacaklarının çevresinde pembe taneciklerle dalga dalga kabarıncaya dek, fıçının sular süzülen eğri kara kenarlarından al köpüklerle dökülünceye dek. Pek olağanüstü içten gelme bir konuşmaydı bu. Dorian Gray'in gözlerinin üzerine dikilmiş olduğunu seziyordu. Kendisini dinleyenler arasında büyülemek istediği birinin bulunduğunu bilmesi de zekasına keskinlik veriyor, imgeleme gücüne renk katıyordu sanki. Parlak süslü sorumsuz konuşuyordu. Dinleyicilerini kendilerinden geçirdi. Güle güle sonuna dek dinlediler. Dorian Gray gözünü ondan ayırmadı. Büyüye uğramış gibi kımıldamadan oturuyordu. Dudaklarında bir gülümseme öbürünün yerini alıyor, koyulaşan gözlerinde şaşkınlık gittikçe artıyordu. En sonunda gerçek günün giysisine bürünmüş olarak bir uşak kılığında odadan içeri girdi, geldi düşese. Arabanız bekliyor diye haber verdi. Düşes yalancıktan bir üzüntüyle ellerini ovuşturdu. Ne can sıkıcı bir şey diye haykırdı. Gitmek zorundayım. Kulübe uğrayıp kocamı alacağım da saçma bir toplantı var, oraya gideceğiz. Kocam toplantıya başkanlık edecek çünkü. Geç kalırsam kızar sağlam. Bu şapkayla da kavgaya hiç gelemem. Pek nazik şey doğrusu. Sert bir söz mahveder. Yo, gitmek zorundayım Agatacığım. E sen kalın Lord Henry. Pek hoşsunuz doğrusu. Korkunç da cesaret kırıcı. Görüşlerinize karşı ne diyeceğimi bilemiyorum valla. Bir gece bize yemeğe gelin. Salıya? Boş musunuz salı günü? Lord Henry eğilerek sizin için kim olsa atlatırım düşesim dedi. Düşes, aa pek hoş. Sizin hesabınıza da pek yanlış bir şey bu diye aykırdı. Unutmayın, bekleriz. Odadan dışarı süzüldü. Arkasında Lady Agatha ile öbür hanımlar da çıktılar. Lord Henry yeniden yerine oturunca B. Erskine bir sandalye çekip onun yanına geldi. Elini koluna koydu. Konuşmalarınız yanında kitaplar sıfır kalıyor dedi. Siz neden kitap yazmıyorsunuz? Kitap yazmaya kalkışmayacak kadar kitap okumasını severim de ondan Bay Erskine. Roman yazmak isterim elbette. Acem halası gibi güzel, onun kadar da hayali bir roman. Yalnız İngiltere'de gazete, ders kitabı, ansiklopedi dışında bir şeyler okuyan bir edebiyatçı zümresi yok ki. Dünyadaki bütün insanlar arasında İngilizler edebiyatın güzelliğini en az anlamış olanlardır. Bay Erskine buna korkarım ki doğru söylüyorsunuz diye karşılık verdi. Benim de edebiyat alanında emellerim vardı ama çoktan vazgeçtim. Şimdi genç dostum, size böyle hitap etmeme izin verirseniz bir şey sorabilir miyim? Sofrada bize söylediklerinizin hepsi gerçek düşünceleriniz mi? Lord Henry gülümsedi. Neler söylediğimi unuttum gitti. Pek mi kötü şeylerdi? Pek kötü şeylerdi ya. Doğrusunu isterseniz ben sizi pek tehlikeli görüyorum. Düşesciğimize bir şey olursa sizi başlıca sorumlu sayacağız. Neyse, ben sizinle yaşayayım üzerine konuşmak isterdim. Doğduğumda içine girdiğim kuşak pek can sıkıcıydı. Bir gün Londra'dan bıkınca Treadley'e gelin de sahip olmakla kendimi mutlu saydığım nefis Burgonya şarabından içerken sizin şu zevk felsefenizi anlatın bana. Büyük bir zevk duyarım. Treadley'i görmek herkese nasip olmaz. Mükemmel bir beyi var, mükemmel de bir kitaplığı. Yaşlı bey pek kibarca eğilip selam verirken siz onu tamamlayacaksınız dedi. Teyzeniz hanımefendiye esen kalın demek zorundayım. Ateneum'da bekliyorlar beni. Şimdi orada uyku saatimiz bizim. Hepiniz mi uyursunuz Bay Erskine? Kırkımız da kırk koltukta. Bir İngiliz Edebiyat Akademisi'ne kendimizi alıştırıyoruz. Lord Henry güldü, ayağa kalktı. Ben parka gidiyorum diye haykırdı. Kapıdan çıkarken Dorian Gray koluna dokundu. Ben de geleyim sizinle diye fısıldadı. Lord Henry, peki ama ben sizi Basil Hallward'a söz verdiğini sanıyordum. Onu görmeye gidecektiniz, dedi. Sizinle gelmeyi daha çok isterim. Evet, sizinle gelmek istiyor canım. Bırakın geleyim. Sonra benimle hep konuşacaksınız değil mi? Kimse sizin kadar güzel konuşamıyor. Lord Henry gülümseyerek, yo bugün yeterince konuştum dedi. Şimdi benim bütün istediğim yaşayıma bakmak. İsterseniz siz de gelirsiniz. Benimle birlikte bakarsınız. Bölüm 4. Bir ay sonra bir gün Dorian Gray Lord Henry'nin Mayfair'deki evinde o küçük kitaplık odasında şatafatlı bir koltukta uzanmış oturuyordu. Kendine göre pek hoş bir odaydı burası. Duvarları yukarılara dek zeytin rengi damarlı meşe tahtası kaplıydı. Bal rengi perdeleri alçıdan kabartmalarla süslü tavanı vardı. Yerdeki kiremit rengi çuhanın üzerine uzun saçaklı acem halıları serilmişti. Limon ağacından ufak bir masanın üzerinde Claudia'nın bir heykelciği duruyordu. Yanında da bir Les Saint Nolves. Bu kitabı Fransız kraliçesi Valois'lu Margaret için Clovis Eve ciltlemiş. Kraliçenin kendine işaret olarak aldığı sarı papatyalarla da süslemişti. Ocağın üzerindeki rafa birkaç çini kavanozla lale taklitleri dizilmişti. Pencerenin kurşun çerçeveli ufak tefek camlarından içeri bir Londra yaz gününün kayısı rengi ışığı süzülüyordu. Lord Henry daha gelmemişti. Geç kalmayı kendine kural edinmişti. Çünkü onun kuralına göre bir yerde vaktinde bulunmak zaman hırsızlığı demekti. O daha gelmediği için de delikanlı oldukça somurtuk duruyordu. Sinirli sinirli Manon Lescaut'un bol resimli bir baskısını yapraklarını çevirip duruyordu. Bu romanı raflardaki kitaplar arasında bulmuştu. 14. Louis biçimi saatin o pek resmi tek düze tik takı canını sıkıyordu. Kalkıp gitmeyi bir iki kez düşünmüştü. Derken dışarıdan bir ayak sesi işitti. Kapı açıldı. Dorian Gray, ne kadar geç kaldın Harry diye söylendi. Cırlak bir ses, ne yazık ki Harry değil gelen Bay Gray diye karşılık verdi. Dorian çabucak döndü, baktı, ayağa kalktı. Kusura bakmayın, ben sandım ki... Kocam sandınız, değil karısı. İzin verirseniz kendimi tanıtayım. Ben sizin fotoğraflarınızdan tanıyorum. Kocamda 17 tane var sanırım. 17 tane değil, Lady Harry. 17 değilse 18. Sonra geçen sene ben sizi operada da gördüm. Konuşurken sinirli sinirli kahkahalar atıyordu. O unutma beni mavisi gözleriyle de ona öyle bakıyordu. Tuhaf bir kadındı. Üzerindeki giysi hep öfkeyle biçilip dikilmiş, fırtınada giyilmiş gibi dururdu. Her zaman birine aşıktı. Sevgisine karşılık göremediği için de düşlerinden hiç kurtulamamıştı. Değişik görünmeye çalışırdı ancak derbeder görünmeyi başarırdı. Adı Victoria'ydı. Kiliseye gitmeyi de delilik haline getirmişti. Lohengrin'de gördünüz sanırım, öyle değil mi Lady Henry? Evet, o sevgili Lohengrin'de. Ben en çok Wagner'ın müziğini severim. Öyle gürültülüdür ki istediğiniz gibi konuşabilirsiniz. Ne dediğinizi başkaları duymaz. Bulunmaz bir şeydir bu, öyle değil mi Bay Gray? Kadının incecik dudaklarından gene kesik kesik sinirli bir kahkaha koptu. Parmakları bağ bir kağıt bıçağıyla oynamaya başladı. Dorian gülümseyerek başını iki yana salladı. Korkarım ki bence öyle değil Lady Henry. Müzik dinlerken ben hiç konuşmam. Daha doğrusu güzel bir müzik dinlerken. Kötü bir müzikse bunu konuşmaya boğmak insanın ödevidir. ''Aa, bu da Harry'nin görüşlerinden biri, öyle değil mi Bay Gray? Ben hep Harry'nin görüşlerini arkadaşlarının ağzından duyarım. Ancak bu yoldan öğrenebilirim onları. Yo, iyi bir müzikten hoşlanmıyor sanmayın sakın beni. Bayılırım ama korkarım da. Beni pek romantikleştiriyor. Piyanistlere tapınmışımdır. Kimi vakit aynı zamanda ikisine birden. Harry öyle söylüyor. Ne var onlarda anlamıyorum. Belki de yabancı oldukları için. Hepsi yabancı, öyle değil mi? İngiltere'de doğanlar bile bir süre sonra yabancılaşıyorlar, öyle değil mi? Akıllılar da ondan. Sanatın yararınadır bu. Sanatı milli olmaktan kurtarır, öyle değil mi? Benim toplantılarıma siz hiç gelmediniz Bay Gray değil mi? Gelmelisiniz. Orkide alacak param yoktur ama yabancılara para harcamaktan hiç kaçınmam. İnsanın salonuna öyle değişik bir hal veriyorlar ki. Aa, işte Harry geldi. Seni arıyordum Harry. Bir şey sormak için. Neydi, unuttum ya. Baktım Bay Gray buradaymış. Müzik üzerine çok hoş bir konuşma yaptık. İkimizin de görüşleri bir. Yo, görüşlerimiz apayrı sanırım. Yalnız bana karşı pek hoş davrandılar. Gördüğüme öyle sevindim ki. Lord Henry o ay biçimi kara kaşlarını kaldırarak ikisine de keyifli bir gülümsemeyle bakarak, bak buna ben sevindim sevgilim, çok sevindim dedi. Kusura bakma Dorian, geç kaldım. Eski bir işleme parçasına bakmaya Wardour Caddesi'ne dek gitmiştim. Saatlerce pazarlık etmek zorunda kaldım. Artık her şeyin fiyatını da öğrenmişler, bir hiçin değerini de. Lady Henry birdenbire saçma bir kahkaha atarak sıkıcı sessizliği bozdu. Ne yazık ki ben kalamayacağım diye haykırdı. Düşesle araba gezintisine çıkmaya söz verdim. Esen kalın Bay Grey, esen kal Harry. Dışarıda yemek yiyeceksiniz sanırım, öyle değil mi? Ben de. Lady Thornbury'nin konağında buluşuruz belki. Lady Henry arkasına hafif bir acı badem kokusu bırakarak bütün gece yağmurda kalmış bir cennet kuşu gibi odadan dışarı kaçtı. Kocası onun ardından kapıyı kaparken belki sevgilim dedi. Sonra bir cigara yaktı. Kendini divana attı. Cigarasından birkaç nefes aldıktan sonra sakın saçları saman rengi bir kadınla evlenme Dorian dedi. Niçin Harry? Pek duygulu oluyorlar çünkü. Duygulu insanları severim ben. Sen hiç evlenme Dorian. Erkek yorulduğu için evlenir. Kadın da merak ettiği için. İkisi de düş kırıklığına uğrar. Evlenecek adam değilim ben sanırım Harry. Evlenemeyecek kadar seviyorum çünkü. Bu da senin düşüncelerinden biri. Senin her söylediğin gibi bunu da uyguluyorum. Biraz geçtikten sonra Lord Henry kimi seviyorsun diye sordu. Dorian Gray kızararak bir oyuncu kızı dedi. Lord Henry omuz silkti. Oldukça basmakalıp bir başlangıç. Kendisini görseydin böyle söylemezdin Harry. Kimin nesi? Adı Sybil Vane. Hiç duymadım. Daha kimse duymadı ama bir gün herkes duyacak. Bir deha. Sevgili oğlum, hiçbir kadın deha değildir. Kadınlar bir süs yaratığıdırlar. Söyledikleri beş para etmez ama pek tatlı söylerler. Kadınlar maddenin ruhu alt etmesini simgelerler. Erkeklerin ruhun ahlakı alt etmesini simgelemesi gibi. O ne biçim söz Harry? Doğrunun ta kendisi Dorian'cığım. Şimdi ben kadınları inceliyorum. Onun için ben bilmeyeceğim de kim bilecek? Bu konu hiç de benim sandığım kadar çetrefil değilmiş. En sonunda anladım ki ancak iki çeşit kadın var. Boyasızlar, boyalılar. Boyasız kadınlar çok işe yarar. Saygıdeğer birer kimse olarak tanınmak istersen onlardan birini al yemeğe götür yeter. Öbürleri pek hoş kadınlardır. Yalnız bir yanlışlık yaparlar. Genç görünmek için boyanırlar. Ninelerimiz parlak raflar edebilmek için boyanırlardı. Rojla Esprit bir arada giderdi. Bunların hepsi geçti şimdi. Bir kadın kızından 10 yaş küçük gösterdi miydi değme keyfini. Konuşmaya gelince Londra'da konuşmaya değer topu topu 5 kadın var. Bunların ikisini de namuslu çevreleri almazlar. Neyse sen anlat bakayım bana senin şu dahini. Ne zamandan beri tanıyorsun? Ah Harry, senin görüşlerin beni öyle korkutuyor ki. Aldırma. Ne zamandan beri tanıyorsun? 3 hafta kadar oluyor. Peki nerede tanıdın? Anlatacağım ama Harry sakın kızma. Şu da var ki seninle tanışmasaydım bu iş olmayacaktı. Hayatla ilgili her şeyi tanımak için sen benim içimi çılgın bir istekle doldurdun. Seninle tanıştığımdan 5 gün sonra damarlarımda bir şey zonklar gibi oldu. Havada pek hoş bir zehir vardı. Bende bir şehvet tutkusu başlamıştı. Derken bir akşam serüven aramaya dışarı çıkmaya karar verdim. Bana öyle geliyordu ki şu bizim karanlık suratlı korkunç Londra'mızın dağarcığında senin bir ara dediğin gibi on binlerce insanı aşağılık günahkarları, göz kamaştırıcı günahkarları arasında benim için de bir şeyler bulunurdu elbette. Aklımdan binlerce şey geçti. Tehlikenin kendisi bile bana bir zevk veriyordu. Birlikte ilk kez yemek yediğimiz o unutulmaz akşam bana bir şey söylemiştin, onu hatırladım. Yaşayımın gerçek gizi güzelliği aramaktır demiştin. Ne umuyordum bilmiyorum ama sokağa çıktım, doğuya doğru gittim. Biraz sonra bir takım pis sokaklar, kapkara yeşilliksiz alanlar dehlizinde yolumu şaşırdım. 8:30'a doğru pek acayip ufak bir tiyatronun önünden geçiyordum. Kapısında koca koca hava gazı meşaleleri yanıyordu. Pek de kaba saba ilanlar asılmıştı. Çirkin bir Yahudi ağzında kötü cins bir yaprak cigarası kapıda duruyordu. Arkasında öyle tuhaf bir ceket vardı ki ben böylesini ömrümde görmedim. Kıvırcık kalkülleri yağ içindeydi. O pis gömleğinin göğsünde kocaman bir elmas parlıyordu. Beni görünce "Loca ister misiniz paşam?" dedi. Pek gösterişçi bir yaltaklanmayla şapkasını çıkardı. Öyle bir şey vardı ki onda Harry hoşuma gitti. Öyle acayip bir yaratıktı ki bu adam, biliyorum bana güle İçeri girdim, tam bir altın verip ön localardan bir tane aldım. Bugün bile bilmiyorum niye yaptım bunu. Yalnız böyle yapmasaydım Harry'ciğim en büyük aşkımı kaçıracaktım. Bakıyorum gülüyorsun, ne korkunçsun. Gülmüyorum Dorian, daha doğrusu sana gülmüyorum. Yalnız en büyük aşkım dememelisin, ilk aşkım demelisin. Her zaman sevileceksin, sen de her zaman sevmeyi seveceksin. Büyük aşk yapacak işleri olmayanlara özgü bir şeydir. Bir ülkede aylak sınıfların tek işidir bu, korkma. Senin için dağarcıkta pek hoş şeyler var, bu daha başlangıç. Dorian Gray öfkeyle, sen benim yaratılışımı bu kadar yalın kat mı buluyorsun diye bağırdı. Yo, ben senin yaratılışını bu kadar derin buluyorum, o da ne demek? Ömründe bir kez sevenlerdir asıl yalın kat olanlar oğlum. Onların dürüstlük, bağlılık dediklerine ben ya alışkanlık uyuşukluğu derim ya da düş eksikliği. Kafa yaşayışı için bir şeye saplanıp kalmak neyse, duygu yaşayışı için de bağlılık odur. Kısacası başarısızlığı açıkça söylemek. Bağlılık. Bir gün şunu inceleyeyim ben. Bunun içinde mal hırsı var. Birçok şeyler vardır ki başkalarının kapmasından korkmasak fırlatır atarız. Neyse lafını kesmeyeyim. Anlat öykünü. Ha evet. Bir de baktım ufacık külüstür bir locada oturuyorum. Karşımda da sahnenin perdesi burnumun dibinde. Locadan dışarı baktım. Yapıyı gözden geçirdim. Pek bayağı bir yerde. Üçüncü sınıf bir düğün pastası gibi. Baştan başa aşk perisi, bolluk sepeti resimleri. Balkonla salon hayli doluydu da o kırık dökük sandalyeler bomboştu. Hani bir yer var ya birinci balkon diyor sanıyorum. Hele orada bir tek kişi yoktu. Ellerinde portakallarla, zencefil biralarıyla kadınlar dolaşıyordu. Fındık fıstık yiyenler de gırlaydı. İngiliz tiyatrosunun o parlak günlerindeki gibi olsa gerek. Tıpkısı diyebilirim. Pek sinirdi. Ne yapacağım diye düşünceye başlamıştım ki gözüm ilana ilişti. Ne oynuyorlardı biliyor musun Harry? Bence ya budala oğlandır ya da aptal ama günahsız. Babalarımız bu gibi oyunlardan hoşlanırlarmış sanırım. Yaşadıkça şunu daha iyi anlıyorum ki Dorian, babalarımızı açan şeyler bizi açmaz. Siyasada olduğu gibi sanatta da dedeler hep haksızdırlar. Bu oyun bizi açardı açmasına. Romeo ile Juliet oynuyorlardı. Ne yalan söyleyeyim, böyle pestankerani bir yerde oynanacak bir Shakespeare göreceğim diye canım sıkılmıştı. Gene de bir bakıma ilgi duyuyordum. Hiç olmazsa başlayıncaya dek beklemeye karar verdim. Korkunç bir orkestra vardı. Orkestrayı da yer yer çatlak bir piyanoya oturmuş genç bir Yahudi yönetiyordu. Bunu görünce az kalsın kalkıp gidiyordum. Derken perde kalktı, oyun başladı. Romeo tıknaz yaşlı bir beydi. Kaşları mantarla boyanmıştı. Boğuk acıklı bir sesi vardı. Gövdesi de bira fıçısını andırıyordu. Mercutio'nun da ondan aşağı kalır yeri yoktu. Bu rolü başlangıçta kendi nüktelerini savuran, koltuklardaki seyircilerle de pek senli benli konuşan orta oyuncusu oynuyordu. Bunların ikisi de sahne düzeni kadar kaba saba şeylerdi. Bir köy kulübesinden gelmişe benziyorlardı. Gel gelelim Juliet. Gözünün önüne çok çok 17 yaşında bir kız getirir. Çiçek gibi bir yüz, Grek heykellerindeki gibi ufacıcık bir baş, örgülü koyu kumral saçlar. Gözler içi, tutku dolu menekşe moru, birer kuyu, dudaklar birer gül yapracığı. Ben ömrümde böyle güzel şey görmemiştim. Bir kez söylemiştin. Hiçbir duygu senin içini titretmezmiş. Evet ama bu güzellik, bu salt güzellik senin de gözlerini yaşartırdı. İnan ki Harry, gözlerimin yaşarmasından kızı zor görüyordum. Ya sesi? Ben ömrümde böyle ses duymadım. Başlangıçta pek alçak perdeden çıkıyordu. İnsanın kulağına teker teker dökülür gibi derin yumuşak nameler. Sonra biraz daha yükseldi. Bir flüt ya da uzaktan uzağa duyulan bir obua sesini andırdı. Bahçe sahnesinde de hani tam gün doğmak üzere bülbüller öterken duyulan iç ürpertici bir baygınlık vardır. Tıpkı onun gibi oldu. Daha sonra ara sıra kemanların çılgın coşkunluğuna bürünüyordu. Bilirsin bir ses kimi vakit insanı nasıl alt üst eder. Bir senin sesin, bir de Sibyl Vane'in sesi. Bunların ikisini de hiç unutamayacağım. Gözlerimi kapayınca onları işitiyorum. Her biri de ayrı ayrı şeyler söylüyor. Hangisine uyacağımı bilmiyorum. Onu niye sevmeyecekmişim? Seviyorum onu Harry. Yaşayımda her şey o benim için. Her gece gidiyorum onun oyununu görmeye. Bir akşam Rosalind oluyor, ertesi akşam Imogen. Bir İtalyan mezarının loşluğunda sevgilisinin dudaklarından zehir emip öldüğünü görüyorum. Ayağında çorap pantolon, arkasında yelek, başında hoş bir şapka, güzel bir oğlan kılığında. Arden ormanlarında dolaşırken gördüm. Deli oldu. Suçlu bir kralın karşısına geldi. Takması için defotu, tatması için acı otlar verdi. Günahsız biri oldu. Kıskançlığın kara elleri saz gibi boynunu ezdi. Onu her yaşta her çeşit giysi içinde gördüm. Basma kalıp kadınlar insanın imgeleme gücünü hiç işletmez. Yaşadıkları yüzyılın sınırları içinde kalırlar. Hiçbir ışık başka bir biçime sokmaz onları. Şapkalarını gördüğün gibi kafalarının içinde görürsün. Nerede istersen bulursun onları. Hiçbirinde bilinmezlik, anlaşmazlık yoktur. Sabahleyin parkta atla gezerler, öğleden sonra da çay toplantılarında çene çalarlar. Hep bir örnek gülümseyişleri, modaya uygun davranışları vardır. Tabak gibi ortadadırlar. Bir oyuncu kız öyle mi ya? Niçin sevmeye değer tek şey oyuncu kızdır demedin bana Harry? Ben de birçoğunu sevdim çünkü. Aa evet, saçları boyalı, yüzleri düzgünlü, o iğrenç kadınlardan. Lord Henry, boyalı saçları, düzgünlü yüzleri öyle pek kötüleme. Kimi vakit bunlarda da olağanüstü bir güzellik vardır dedi. Sibyl Vane'i sana hiç anlatmasaydım keşke. Anlatmadan duramazdın ki Dorian. Bütün ömrünce bütün yaptığını ettiğini anlatacaksın sen bana. Evet Henry, bence de öyle. Olup bitenleri sana anlatmadan edemiyorum. Birini öldürecek olsam gelip sana açıkça söylerim. Sen de anlarsın beni. Senin gibiler yaşayımın inatçı gün ışınları adam öldürmez Dorian. Neyse gene de bu sözün hoşuma gitti, eksik olma. Şimdi söyle bakayım bana. Şu kibriti uzatıversene. Sağ ol. Sibyl Vane ile ilişkin ne durumda? Dorian Gray ayağa fırladı. Yanakları kızarmış, gözleri alev gibi yanıyordu. Harry, Sibyl Vane kutsaldır. Lord Henry sesinde garip bir duygululukla, dokunmaya değer şeyler de ancak kutsal olanlardır Dorian dedi. Peki ama niye kızıyorsun? Bir gün senin olacak ya. İnsan sevince kendini aldatmakla başlar, başkalarını aldatmakla bitirir. Dünyanın aşk serüveni dediği işte budur. Kızı tanıyor musun bari? Elbette tanıyorum. Tiyatroya ilk gittiğim gece o çirkin Yahudi oyundan sonra yanıma geldi. Beni sahne arkasına götürüp onunla tanıştırmayı önerdi. Tepem attı. Juliet öleli yüzlerce yıl oldu. Verona'da mermer bir mezarda yatıyor dedim. Aval aval yüzüme bakışından anladım ki çok şampanya falan içmişim sanmıştı. Hiç şaşmam. Sonra gazete yazar mısınız diye sordu. Gazete okuru bile değilim dedim. Bunun üzerine korkunç bir düş kırıklığına uğrar gibi oldu. Sonra bana içini döktü. Bütün oyun eleştirmenleri onun kuyusunu kazmaya çalışıyorlarmış. Onların hepsi de parayla satın alınabilirmiş. Bunda yanılmıyorsa işte şaşmam. Yalnız görünüşlerine bakılırsa çoğu pek pahalı olmasa gerek. Dorian bir kahkaha attı. Gene de kesesinin el vermeyeceğini düşünüyor gibiydi. Neyse bu sırada tiyatronun ışıklarını söndürmeye başlamışlardı. Çıkmak zorunda kaldım. Birkaç yaprak cigarasının tadına bakmamı istiyor. Bunları pek ballandırıyordu. Yanaşmadım. Ertesi gece gene oradaydım elbet. Beni görünce yerlere dek eğilerek selam verdi. Pek muhteşem bir sanat koruyucusu olduğumu söyledi. Shakespeare'e karşı olağanüstü bir tutkusu varsa da pek sinir bir herifti. Bir ara böbürlenir gibi bir tavır takınaraktan anlattı. 5 kez iflas etmesi hep o ozan yüzündenmiş. Shakespeare'i hep böyle anlatmakla direniyordu. Bunu marifet sayıyordu sanki. Eskiden marifet sayılırdı Dorian'cığım. Büyük bir marifet. İnsanların çoğu hayatın düz yasasına pek yüklü yatırım yaptıkları için iflas eder. Onun için insanın kendini şiir yüzünden mahvetmesi onur verici bir şeydir. Peki şu bayan Sybil Vane'le ilk önce ne zaman konuştun? 3. gece. Rosalind de oynamıştı. Sahne arkasına gitmekten kendimi alamadım. Ona çiçek atmıştım. O da bana bakmıştı. Değilse bile baktı sanmıştım. O yaşlı Yahudi üsteleyip duruyordu. Beni alıp götürmeyi kafasına koymuş gibiydi. Bunun üzerine ben de boyun eğdim. Kızı görmek istemeyişim tuhaftı değil mi? Yok bence işte değil. Niçin ericiğim? Başka zaman söylerim. Sen şimdi kızı anlat bana. Sybil'ı mı? Aa pek utangaçtı, pek tatlıydı. Pek de çocuk bir hali vardı. Oyunun üzerine düşündüklerimi anlatınca gözleri tatlı bir şaşkınlıkla açıldı. Kendisindeki güçlülüğün farkında değilmiş gibiydi. İkimiz de pek coşkuluydık sanırım. Biz durmuş çocuklar gibi birbirimize bakarken yaşlı Yahudi oyuncuların o toz içindeki odalarının kapısında sırıtarak duruyor, ikimiz üzerine ağdalı söylevler veriyordu. Bana gene hep Lord deyip duruyordu. Onun için Sybil'a Lord falan değilim ben demek zorunda kaldım. O da bana siz daha çok prense benziyorsunuz, ben size güzel prens diyeceğim dedi. İnan olsun Dorian şu bayan Sybil yüze gülmesini pek iyi biliyormuş. Anlamıyorsun sen onu Harry. Beni ancak bir oyunun kişilerinden biri olarak görüyordu. Dış dünyayı hiç bilmiyor. Annesiyle oturuyor. Annesi de sararmış solmuş yorgun bir kadın. İlk gece arkasında Eflatun sabahlık gibi bir şeyle Lady Capulet'i oynadıydı. Çok daha iyi günler geçirmiş gibi görünüyor. Lord Henry yüzüklerine göz gezdirerekten ''Bilirim ben bu görünüşü, üzüntü verir bana.'' diye mırıldandı. Yahudi bana onun geçmişini anlatmak istedi ama beni ilgilendirmez dedim. ''İyi demişsin, başkalarının başından geçen facialar insana pek yavan gelir.'' Benim tek ilgilendiğim şey Sybil. Nereden gelmiş olursa olsun bana ne? O ufacık başından minicik ayaklarına dek öylesine tanrısal bir yaratık ki. Her gece onun oyununu görmeye gidiyorum. Her gece daha yaman oynuyor. Şimdi anladım akşam yemeklerini niye artık benimle yemediğini. Ortada tuhaf bir aşk serüveni olduğunu düşünmüştüm. Varmış ama pek benim umduğum gibi değil. Dorian o mavi gözlerini açaraktan her gün ya öğle yemeğini ya akşam yemeğini seninle birlikte yiyoruz Harry'ciğim dedi. Hep de öyle geç geliyorsun ki. Dorian, vallahi Sybil'in oyununu görmeden edemiyorum ne yapayım diye haykırdı. Bir tek perde için bile olsa. Onu görmek için can atıyorum. O ufacık fil dişi gövdenin içine saklı yaman ruhu düşündükçe içime bir ürperti alıyor. Bu gece benimle yemek yiyebilirsin değil mi Dorian? Dorian, hayır der gibi başını salladı. Bu gece Imogen oluyor dedi. Yarın gece de Juliet. Ne zaman Sybil Vane olacak? Hiçbir zaman. Kutlarım seni. Ne korkunçsun. Bütün dünyanın büyük kahramanları orada toplanmış. Gülüyorsun ama diyorum sana deha var onda. Seviyorum onu. Kendimi de sevdirmeliyim ona. Sen ki yaşayımın bütün gizlerini bilirsin. Söyle bana. Sybil'i nasıl büyülemeliyim ki beni sevsin? Romeo'yu kıskandırmak istiyorum. Dünyanın bütün ölmüş aşıkları bizim kahkahamızı işitsin de üzülsün istiyorum. Bizim tutkumuzun bir soluğuyla onların tozları dalgalanıp bilince varsın. Külleri uyanıp acıya ersin istiyorum. Ah Harry nasıl tapıyorum ona. Dorian bunları söylerken odada bir aşağı bir yukarı dolaşıyordu. Yanaklarını pençe pençe al basmıştı. Korkunç coşkuluydu. Lord Henry onu inceden inceye bir zevkle seyrediyordu. Basil Hallward'ın çalışma odasında karşılaştığı o utangaç ürkek çocuk neredeydi? Şu Dorian nerede? Yaratılışı bir çiçek gibi gelişmiş, kızıl alevlerden çiçekler açmıştı. Ruhu saklandığı yerden sürüne sürüne dışarı çıkmış, istekle gelip onu yarı yoldan karşılamıştı. Lord Henry en sonunda peki ne yapmak niyetindesin diye sordu. Senin de Basil'in de bir gece benimle gelip onun oyununu seyretmenizi istiyorum. Sonuçtan zerre kadar korkmuyorum. Sen onun deha sahibi olduğunu %100 kabul edersin. Ondan sonra da ne yapıp yapıp onu Yahudinin elinden kurtarmalıyız. 3 yıl için ona bağlı. Daha doğrusu 2 yıl 8 ay. Bugünden sayarak. Adama biraz para vermek zorunda kalacağım elbet. Bu iş oldu mu West End'de bir tiyatro tutacağım. Onu gereği gibi ortaya çıkaracağım. Beni nasıl deli ettiyse dünyayı da edecek. Dünyayı deli edemez yavrucuğum. Evet eder. Onda yalnız sanat, o yüce sanat güdüsü yok. Kişilik de var. Sen de bana sık sık söylemişsindir ya, çağımıza güç veren ilkeler değil, kişiliklerdir diye. Hangi gece gidelim? Dur bakayım, bugün salı. Yarın olsun. Juliet oynuyor yarın. Olur. 8'de Bristol'da. Basil'e de haber veririm. 8'de değil Harry, yapma. 6:30'da. Perde açılmadan orada bulunmalıyız. Birinci perdede görmelisin onu. Romeo ile karşılaşırken. 6:30. Ne biçim saat? Etli ikindi kahvaltısı eder gibi ya da İngilizce bir roman okur gibi. 7 olsun. Hiçbir kibar insan 7'den önce akşam yemeği yemez. O zamana dek sen Basil'i görür müsün, yoksa ben bir pusula göndereyim mi? Basil'cik, bir haftadır görmedim ben onu. Ayıp ettim doğrusu. Çünkü o bana portremi gönderdi. Hem de özel olarak çizdiği pek güzel bir çerçeve içinde. O resmi benden bir ay daha genç diye kıskanıyorum ama ne yalan söyleyeyim, baktıkça büyük bir zevk duyuyorum. Sen bir pusula yazsan daha iyi olur bence. Tek başıma görmek istemem onu. Öyle şeyler söylüyor ki canımı sıkıyor. Öğüt veriyor bana. Lord Henry gülümsedi. İnsanlar kendilerine en çok ne gerekse onu başkalarına vermeye pek meraklıdırlar. Cömertliğin daniskası diye işte ben buna derim. Yo, Basil dünyanın en iyi adamıdır ama biraz dar kafalı gibi geliyor bana. Seni tanıdığımdan beri anladım bunu Harry. Basil kendisinde hoş olarak ne varsa hepsini eserlerine koyar oğlum. Ancak kötü sanatkarları görmüşümdür kişilikleri bakımından hoş kimseler olarak. İyi sanatkarlar ancak yaptıklarıyla vardırlar. Onun içinde nasıl bir insan oldukları kimseyi zerre kadar ilgilendirmez. Büyük bir ozan, gerçekten büyük bir ozan, bütün yaratıklar arasında en şairane olmayanıdır. Pestankerane ozanlar ise pek çekicidirler. Uyakları ne kadar kötü olursa o kadar ilgi uyandırır. Birinin ikinci sınıf bir sonnet kitabı yayımlamış olması ona bütün kapıları açar. Yazmadığı şiirleri yaşamaya başlar. Öbürleri ise gerçekleştiremedikleri şiirleri yazarlar. Dorian Gray masanın üzerinde duran altın kapaklı büyük bir şişeden mendiline biraz koku dökerken, "Gerçekten öyle mi acaba Harry?" dedi. "Sen söylediğine göre öyle olsa gerek. Hadi ben gidiyorum. Imogen bekliyor beni. Yarın unutma, sen kal."